İlahi Nizam ve İnsan. Programı hazırlayan Vahide Feray Uz, program danışmanı ve sunan Doçent Doktor Remziye Ege.
Merhabalar sevgili dinleyiciler. Bugünkü program konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Celal Türel hocamız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Hocam bugün sizinle biraz ahlaki müeyyide konusunu konuşacağız. Şimdi ben bu konuyu konu olarak çalışmaya başladığımda dedim ki aslında insanların müeyyide denildiği zaman akıllarına ilk gelen şey hukuki müeyyideler oluyor. Yeni tabiriyle yaptırım. Biz müeyyideye çok alışkın olduğumuz için Evet. Hani çok rahatlıkla kullanıyoruz ama program boyunca bir yaptırım bir müeyyide dersek Evet. Dinleyicilerimiz şaşırmasın. Yaptırımlar genellikle hukuk içerisinde konuşulan şeyler. Ahlaki olarak da biraz okumalarım bana gösterdi ki aslında çoğu zaman hukuku da geçen şeyler bunlar ama yani söz konusu olan ceza olduğunda daha çok sanki yaptırımın hukuki bir terimmiş gibi ortaya çıktığını görüyoruz. Biraz oradan girelim mi? Müeyyide ne demek ve ahlakla ne ilişkisi var bu kavramı? Biraz oradan
şöyle
girelim.
İfade edelim. Bütün kurumlar, kavramlar, hayatın içindeki olgular kendi içinde bir sistematik üretmeye çalışır. Bu çerçevede hukuk kendisini koruyacak bir çerçeve oluşturur. Biz buna müeyyide ya da yaptırım diyoruz. Yaptırımı tabii hukukta görebilmek çok daha kolay. Çünkü somut bir olgu olarak ortaya çıkıyor. Söz gelimi işte kapalı alanlarda sigara içerseniz bunun yaptırımı İşte X kadar bir para cezasına çarptırılırsınız. İşte trafikte hızlı giderseniz bunun cezası şu kadardır. Peki ahlak alanında böyle bir şeye ihtiyaç var mıdır?
Şimdi ihtiyaç kelimesini soktuysanız işin içine oradan ben biraz ilerleyeceğim demek ki. Yani hukukta bir ihtiyaç ama
hukuktaki ihtiyaç şöyle ifade edelim. İslam hukukunun terimleriyle konuşalım. Hukuk, İslam hukukunda iki hususiyet üzerine kul hakkı ve Allah hakkı. Kul hakkı kişiye özel olan menfaatin kullanılmasıdır. Oysa Allah hakkı kamuya ait. Şimdi bugün modern hukukun ya da pozitivist hukukun açısından bakarsak ortak yararlarımızın hepsi genelin yararı, maslahatı, menfaati olduğu için hukuka dahildir ve bu anlamda hukuk yaptırımı kendiliğinden içerir. Geçmişteki ifadesiyle Allah hakkının bulunduğu her yer kamuyu ilgilendirdiği için yaptırımı da beraberinde taşır. Pozitivist olarak yani bugünkü hukuk açısından bakarsak hukuk kamunun menfaatini koruyabilmek için belli bir yaptırımı kendisinde içerir, barındırır. Ve barındırması da lazımdır. Peki ahlak bireysel bir hadisedir. Burada da hemen belki de dinleyicilerimize garip gelecek ama her daim söylerim. Ahlakın bireysel, adabın ise toplumsal olduğunu söyleyebiliriz. Bizde genelde ahlak deyince toplumu ilgilendiren hususiyetler düşünülür. Ama geçmişten itibaren Yunan toplumunda da Orta Çağ felsefesinde de ahlak kişinin varlıkla, eşyayla, başkasıyla, ötekiyle ilişkisini içerir. Dolayısıyla ahlakın ilk temel çıkış yeri, kaynağı bireyseldir. Fakat sonuçları itibariyle toplumu ilgilendiriyorsa biz buna adap deriz. Çünkü ahlaklı olmakla adaplı olmak, ahlaklı olmak çünkü içinizde başlayan bir hadise. Niyetinizi dışarıdaki insan bilmez. Sonucu kötü olsa bile niyetiniz iyi olduğu için değerlendirilmesi sıkıntılıdır. Ama adap dediğinizde çok basittir.
Somut
adap,
gerçekler var ortada çünkü.
Kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar gibidir. Şimdi tekrar geriye gelerek. Ahlak bireysel olduğu halde müeyyideyi gerektirir mi? Geçmişten bu yana ahlak teorileri mesela genel ahlak üzerinden hareket edeceksek erdem ahlakları ahlaki müideyi ikili bir yapıyla hem içeriden hem de dışarıdan desteklemek gerektiğini söylemişler. İçeriden her daim ahlakın desteklendiği merci, kaynak vicdan olmuş.
Vicdan.
Yani insanların nasıl davranması konusunda vicdanlarına sorulduğu zaman veya vicdanlarına yöneltildiği zaman birincil anlamda içerideki kaynak vicdan. Peki dışarıdaki kaynak nedir diye sorduğunuzda bu da iki husus olarak ifade edilir. Bir, toplumun kınaması ya da teyit etmesi, olumlaması. İkincisi ise dini ahlaklarda ya da erdemin bulunduğu toplumlarda işte en üst ilke neyse o Cenab-ı Hak'tır ya da o toplumun ahlak siferidir. O yüzden de her daim eski antik Yunan toplumlarından İslam toplumu da dahil olmak üzere Kant'a gelinceye kadar bütün ahlak sistemlerinde müeyyide olmuştur. Fakat Kant tabiri caizse bir devrim ile ahlaki müeyyideyi kişinin sadece vicdanına bırakmıştır. Çünkü Kant'ın ahlak anlayışında, ödev ahlakında dışarıdan gelen bir emre itaat etmek ahlakın genel yapısını bozduğu için biz buna felsefenin teknik terimiyle heteronom olma yani otonom olamama, ahlak ilkesini kendi üretememe, dışarıdan alma, dışarıdan alındığı zaman bu bir özgürlük problemini ortaya koydu.
Biraz tepkisel de bir şey olduğu için aslında bir bütün bakış açısıyla, bütüncül bir bakış açısıyla değil mi Hristiyanlık yani teolojisi açısından
tabii,
bir değerlendirme
tabii,
yapmak çünkü lazım. Protestanlığın doğuşuyla ilgili de bir durum var çünkü orada.
Aydınlanma düşüncesi desek, daha doğru olur. Çünkü Rönesans'ta dine dair bir tepki ister istemez aydınlanma düşüncesini doğurdu. Ve aydınlanma tabiri caizse batı ahlakını yeniden kurmak gereği ortaya koydu. Bunu da şöyle yaptı. Tanrısal bir kaynak yerine aklın kendisini kaynak olarak. Çünkü insanın onuru meselesini Kant insan aklının mevcut olmasına, insanın akıllı bir varlık olmasına endeksledi.
Biraz dinin kurumsallaşmış
yapılarını
yapısıyla
yıkmak için
ama şimdi İslam ahlakı açısından düşündüğümüzde vahiy bizatihi kendisi zaten aklı destekleyen bir şey olarak biz karşı karşıya kalıyoruz ve dolayısıyla vicdanımıza bırakılan o kadar çok mesele var ki dinde. Yani dinin kendisi zaten bunu buyuruyor bir taraftan.
Yine devam ediyor.
Aklınızla.
Mesela Batı toplumu Kant'ın ortaya koymuş olduğu ahlak hakikaten çok üst boyut bir ahlak. Yani gerçekten ödev ahlakını, hakkını teslim etmek lazım. Çok önemli bir ahlak ama fiilen mümkün olmadığını gördükleri için mesela Utilitarianlar, Jeremy Bentham, toplumu gözetleyen bir göz olarak ortaya koymuş. Ahlakta müeyyide olması gerektiğini ifade etmiş. Panoptikon diye bir kavram kullanır. Panoptikon bir hapishanede yuvarlak bir hapishane düşünün. O yuvarlağın bütün kenarlarında hapistekiler, suçlular yatarlar. Tam ortada karanlık pencerelerde yani içeridekinin dışarıyı gördü fakat dışarıdakinin içeriği göremediği bir gözetleme evi vardır. Dolayısıyla o gözetleme evi suçlar için bir müeyyidedir. Yani yaptığının farkındayım duruşudur. Bu anlamda Kant'ta eksik kalan hususiyeti topluma vermiştir. Yani toplumun birbirini gözetlemesi gerektiğini, gözetlemesi deyince bugünkü anlamda tecessüs anlamında söylemiyorum. Menfaati, maslahatı sürdürebilmek için her insanın bu konuda kamuya ait olan hususiyeti koruması bilincini ortaya koymuştur. Bir anlamda panoptikon toplumun gözetleyici olduğu bir hususiyeti ortaya koyuyor. Fakat bugün moderne geldiğimizde postmodern dünyayı da devreye sokarsak birileri bizi gözetliyor. Mesela işte en basitinden internette tıkladığınız her yer birileri tarafından gözetleniyor. Burada da İnsanın o birileri tarafından gözetlendiği hissi ortaya çıkmaya başlıyor. Yani söz gelimi işte Türkiye'mizde yaşanan olayları da baz alırsak ne yaptığımızın hangi hesap işlemini gerçekleştirdiğimizin, kredi kartımızda neler olduğunun, hangi hastaneye gittiğimizin gözetlendiği bir sisteme doğru gidiyoruz. Kötü niyetli birisi ele geçirse ne olacak? Postmodern dünyanın zaten işin içinden çıkamadığı hususiyet buradadır. Yani
işler kolaylaşsın diye yapılan şeyler bazen dert oluyor değil mi bu anlamda? Evet.
Karmaşıklaşıyor ve problem oluşuyor. Burada niye ifade etmeye çalışıyorum? Ahlak her daim içeriden yola çıksa da hem içeriden hem de dışarıdan teyit edilmesi, desteklenmesi lazım. Yani bugün işte en basitinden insanları, çocukları yetiştirirken bile aferin ya da bu yaptığın yanlış diyebiliyorsak bu bir ayıplama ya da olumlama ifadesidir. Bu ahlaki eylemi üretebilmek için bir teşvik hükmündedir. Ha, bugün modern insan bu işe tabiri caizse Tanrı'nın, Cenab-ı Hakk'ın karışmasını istemiyor. O zaman istemiyorsa her insanda yüksek bir ahlak bilinci ya da vicdan üretmemiz lazım.
Hocam özgürlükle ilgili de biraz konuşmak gerekir değil mi? Az önce siz o şeyi söylerken araya girmek istemedim bozulmasın diye. Çünkü yani vicdanla ilgili konuya varmadan önce insanların özgürlüğüyle ilgili bir yüzleşme yaşamaları belki gerekebiliyor. Şimdi ahlaki duyarlılık dediğimiz şey, ahlaki vazifeler, yani keyfiliğe, gelişigüzelliğe bırakılmayacağına göre o bireysel durum içerisinde. Ama yani nereye kadar özgürüz yani bu mesela bu benim hakkım diyen insanlar nereye kadar o haklarıyla ilgili
şöyle ifade edelim mesela modern ile modern öncesi arasındaki fark en temelde nedir diye sorulsa mesela hukuk açısından bakalım. Geçmişte insanların yükümlülükleri vardı, vazifeleri vardı ama modern dünyada hakları var.
İşte mesele bu hak meselesi
bu
çok
hak
çok konuşuluyor.
Hak ve özgürlükler şöyle zannediliyor, bireysel anlamda herkesin tek başına sahip olduğu yetkiler olarak düşünülüyor. Fakat bu yetkiyi veren olmadıkça bir yetki kazanmak mümkün değildir.
Bu çok enteresan oldu hocam, evet. Yani dolayısıyla, nereden aldık bu yetkiyi diye kendimize
tabii,
sormamız lazım
burada
değil mi?
Evet. Her bireyin özgürlük derken tamam özgürüm, bunda bir sıkıntı yok. Fakat bu özgürlüğü bana sağlayan ontolojik durum nedir diye sorması lazım. Ha insan olmam diye sorarsa iyi de başkası da bir insan.
Tabii.
Dolayısıyla mesela özgürlükler konusunda sınırlar gayet açık çizilmiştir. Başkasına zarar vermedikten sonra özgürlük alanı genişletilmesi. Peki haklara gelince dediğinizde haklar sahip olduğumuz yetkiler. Peki bu nereye kadar deyince hukukun tanıdığı kadarıyla.
Şimdi hukukun, gene geldi ahlak hukuk ilişkisi burada. Evet.
Tabii ortak menfaatin ne kadar bize belirlendiğiyle alakalıdır. Tekrar ifade ediyorum. İnsanlar hele bugünün jenerasyonu hak olarak sahip oldukları yetki olarak pek çok şeyi anlıyorlar. Kabul ederim fakat bunun öncelikle ontolojisine yani arkasında duran varlık koşuluna bakması lazım. Mesela daha iyi anlatabilmek için ifade ediyorum. İslam hukukunda subjektif hak kavramı ön planda değildir. Niçin ön planda değildir? Çünkü subjektif hak kavramı Allah hakkı ve kul hakkı diye ayrılmıştır. Allah'ın hakkı menfaat ve maslahat olduğu için kişiye ait her türlü fayda ve zarar çok açıkça sizin de hakkınızı ortaya çıkartıyor. Yani genel hukuk sizin hakkınızı belirliyor. Şimdi bugün subjektif hakkı tepe tepe kullanmak isteyen insanlar var. Kullanabilirsiniz fakat o subjektif hakkın size vermiş olduğu yetki yükümlülükle beraber geliyor. Çünkü hak kelimesinin iki tane ayağı vardır. Biri yetkidir, diğeri vazifedir, sorumluluktur, yükümlülüktür. Biz yetkiyi alıyoruz, sorumluluğu almıyoruz. Vazifeyi üstlenmiyoruz.
Bütün mesele bu diye. Ben o yüzden hep ilan ediyoruz bunu. Yani öğrenciler de bazen bizim karşımızda çok haklar talep ediyorlar.
Tabii.
Şunu şöyle olsaydı, bunu böyle isteriz. Ama siz kendi sorumluluğunuzu yerine getirdiniz mi diye soruyoruz biz
çok
de.
Çok doğru. Şimdi meseleyi biraz daha karmaşıklaştıran hususiyete gelelim. Modernlikle beraber ahlak alanı, hukuk alanına nazaran geçmişte hukuk alanı çok ince bir dilim iken, ahlak alanı kalın bir dilim iken hayatın içinde atmosfer anlamında modernlikle birlikte ahlak inceldi, hukuk çoğaldı. Yani daha açık bir ifadeyle söylüyorum. İnsanlar kendi aralarındaki ilişkileri artık ahlaken iyileştirmek ya da konumlandırmak istemiyorlar. Hukuka müracaat ediyorlar. Hukuka müracaat ettiğiniz andan itibaren yaptırımlar ve yazılı olan hususlarla karşılaşıyorsunuz.
Hocam bu çok içimi titretiyor benim, bu söylediğiniz şey, doğrusunu isterseniz. Yani ahlakın olmadığı yerde hukukun ne hale geldiğini de görmüyor muyuz? Yani bazen hukuk da insan yorumları, yani yapılacak bir şey yok. Diyor ki yetmedi bana bu diyor, hani karşı tarafa verilen ceza yetmedi bana diyor mesela. Yetmedi diyor, onun diyor bir başka bir şeye uğraması lazımdı diyor. İşte orada en baştaki ahlaki alanın ne kadar boşaldığını gösteren şeyler değil mi bunlar? Oraya kadar gelmeseydi zaten keşke.
Bu düşünceyi isterseniz şöyle daha açık kılalım. Hukuk ne içindir? Kimin içindir hukuk? Ahlaksız insan içindir.
İşte.
Dolayısıyla ahlaklı bir insanın hukuka müracaatı indel hacettir. Şimdi modern toplumlar ahlaki kaygıları minimize ettiği için insanların birbirleriyle karşılaşması hep hukuk alanında gerçekleşiyor. Ve bu sefer de tabii hukuk alanına girdiğiniz andan itibaren mahkemeler dediğimiz hadise ya da kamunun menfaatini ya da bireysel haklarınızı koruyabileceğiniz. Oysa bu hassasiyet, ahlak konusundaki hassasiyet, müeyyideler diri olsa, canlı olsa, söz gelimi bir kimsenin ahlak bilinci, bizde mesela İslam düşüncesinde ahlak bilinci hem Cenab-ı Hak hem de ahiret korkusuyla teyit edilmiştir. Korkusu derken korkup da anlamında değil. Yani öbür dünya var. Orada bir hak, hukuk gerçekleşecek.
Bir sorumluluk duygusu.
Sorumluluk
yani.
Duygusu var. Dolayısıyla öbür dünyayı düşünen insanlar bu dünyadaki davranışlarının nasıl olması gerektiğine dair bir bilinç her daim taşıyorlar. O yüzden de modern insan sadece bugünü düşündüğü için ve bugünü de ancak hakkı, subjektif hakkı üzerinden almak istediği için devamlı ahlakı çiğneyerek hukuk alanına girmeye başlıyor. Bu yüzden de Charles Taylor modernliğin sıkıntılarında özellikle söyler, bugünün insanı artık meseleleri ahlaki zeminde değil, hukuki zeminde halletmeye çalıştığı için ahlaki müeyyidelerimiz bizi insan kılmak, yani insani ahlaki davranmak için yeterli gelmiyor. O zaman insanları korkutacak tek şey var: hapishane, ceza, evet, para, şu hususiyetler oluyor.
İşte konuşmanın başında dedik ya, yani yaptırım deyince hep hukuk akla gelmesi. Bu yüzden, çünkü cezayla biten bir şey.
Evet.
Sonunda somut bir şey var ama ahlaki olarak bu işin hani teşvik edici, özendirici durumu veya kamu vicdanında nasıl bir etki uyandırıp toplumsal bir reaksiyonla ilgili durumu söz konusu olmadığında insanların vicdanı kadarız yani.
Tabii,
öyle gözüküyor.
Geçmişte insanlar aman itibarımız, aman
ne kadar önemli şeylerdi.
Tabii,
hepimize bunları öğrettiler tabii, çocukluğumuzda.
Yani adımız, namımız, şanımız zarar görmesin diye ihtimam gösterirlerdi. Şimdi kimsenin umurunda değil.
Umurunda değil.
Tam tersi, bugünün ifadesiyle, hele gençlerin ifadesiyle, laf sokmalardan tutun, insanlara kötü davranmalar, işte ezik görmeler, şunlar bunlar. Bunlar çok ahlaki ve bizim kültürümüzde olmayan hususiyetler. Birilerinin hatırlatması lazım. O yüzden de müeyyide bu anlamda toplumsal kınamanın olması lazım. Söz gelimi işte metroda giderken yaşlı bir bayana ya da engelliye yer verilmiyorsa toplumun buna bir şekilde müeyyide uygulaması, yaptırım uygulaması lazım. En basitinden bakışlarıyla yapması lazım.
Hocam öyle bir hale geldik ki, yani bunu nasıl karşılarsınız bilmiyorum ama yani anneler, babalar çocuklarına tam tersi şeyler öğütlemeye başladı,
evet,
toplumda. Yani ben bununla bizzat karşılaştığım için, akşama kadar yoruluyorsun, okuldan çıkıyorsun, tabii ki yer vermeyeceksin. Yani bir de işte onlar da o saatte sokağa çıkmasın diye, ama bunlar annelerden, babalardan duymaya başladık biz. Bir çocuk böyle yetişir mi bu toplumda?
Bu da işte ahlaki anlamda toplumun bilgeliği, hikmeti ne kadar yitirdiğini. Çünkü
eyvah,
ahlak konusunda bir yabancı yazar McIntyre diyor ki iki hususiyette bilgeliği yitirdik, hikmet. Birincisi, mevcut teorilerimiz yeni ahlaki hususları anlamak için yetmiyor. Bu tabii teknik bir mesele ama ikinci husus şöyle ki, geçmişteki bilgece yaşamı, yaşam ustalığını bugün insanımız unuttu. Yani bilgece davranmak, yaşam ustası olmak hususiyetlerini akıldan bile geçirmiyor. Bu tabii bence ahlakın krizi ya da ahlakın aramızdan çekilmesi meselesidir. İslam hukukundan veya İslam düşüncesinden çok benim de hakikaten çarpıcı olarak bulduğum bir örnek vereyim. Hazreti Adem Kabil'e Habil'i soruyor. Ayet-i kerimedir bu. Kabil ne diyor? Ben onun bekçisi miyim diyor. Hı hı. İlk deformasyon buradadır. Yani herkes birbirimizin bekçisidir. Herkes ortak olan hususlarda birbirimize yardım etmemiz lazım. Mesela bu anlamda bir toplumda ahlakın kaybı tabiri caizse işte açıklığın artması, işte şu olma bu olma değildir. Sorumluluğun kaybedilmesidir. Vazifenin yitirilmesidir. Ahlaki duyarlılığın ortadan kalkmasıdır.
Bize dokunana kadar dokunmayan şeyler hususunda sessiz kalmak. Tabii. Ben bunu hoş göremiyorum maalesef.
Hatırlar mısınız? Bundan senelerce önce işte Bağdat Caddesi'nde iki tane delikanlı ne desem işte genç bir kızın hayatını. Babası İstanbul'dan Ankara'ya kadar ciğerleri dağlayacak şekilde yürüdü. Ve kimsenin şeyi olmadı. Başımıza gelmesini mi bekliyoruz? Zaten bir toplumda ahlak kaybı, demin ifade ettim, o duyarlılığın yitirilmesi ve bugün işte karşılaştığımız hadise, yerde herhangi bir yatan olsa pek çoğumuzun bakıp geçtiğini görüyoruz.
Böyle sosyal deneyler yapılıyor hocam ve maalesef çok yani acı verici sonuçlar da oluşuyor. Ama bu söylediğiniz şey o kadar mühim ki, yani bir kişi eğer eğilip o diyelim ki yerde acıyla kıvranan kişiye bakıyorsa diğerleri ondan cesaret alıyormuş. Ama işte o bir kişi kim olacak? Yani bu soruyu herkesin kendine sorması
hocam,
lazım.
Bunun tersi
o bir kişi kim olacak?
Bunun tersi de dinleyicilerimiz miligram deneyi diye internette çok vardır. Toplum insanın özgürlüğünü de kısıtlayacak niteliğe sahiptir. Yani o miligram deneyine bakıp açıp baktıklarında görecekler. Toplumun baskısı insanların hayır demesini bile engelliyor. Özgürlüğünü yitirebiliyorlar. İsterseniz deneyi açıklayalım.
Buyurun.
Deneyde iki grup var. Birinci grup işte bir takım ifadelerle soruları yanlış bildiği zaman elektrik veriliyor. Tabii gerçek bir durum değil. İnsanların çoğu soruları bilemediği zaman bağırmasına rağmen voltajı arttırdı. Bir kişi haricinde hayır diyebilen insan yok.
Allah.
Hayır ben bunu yapmıyorum diyebilecek yok.
Allah.
Yapmalısın ifadesi. Şimdi bence toplumun bu anlamda ahlakiliği bizim ahlakiliğimizi sağlıyor. O yüzden de eskilerin bir ifadesi vardır. Gül bahçesine giderseniz gül kokarsınız, kahveye giderseniz sigara dumanı kokar. Dolayısıyla bu toplumda ahlaki dejenerasyon ne kadar çok maksimize olursa, bu maksimizasyon bizim çoluğumuza çocuğumuza bırakın onları, bize dahi sirayet ediyor.
Bu hayırlarda yarışmaya teşvik, Kur'an-ı Kerim'de özellikle değil mi? Çok ısrarla vurgulanan bir şey. Herhalde biraz bunun bel kemiğini oluşturuyor. İnsanların nelerde yarıştığını gördüğümüze göre, hele bugünlerdeki bu yarışma programları. Ya yani hayırlarda yarışmak ve birbirini bu konuda teşvik
hocam,
etmek.
Şöyle desem, kamunun menfaati ya da ortak hayatı ilgilendiren bütün hususlar bizim varoluşumuzu ortaya koyan meseleler. Yani insanların bireysel çıkarlarından, bireysel kaygılarından çok kamunun menfaatini gözetmesi
evet.
lazım. Çünkü hep birlikte yaşıyoruz, hep birlikte çöküyoruz. O yüzden de bugünün insanının ben birlikte yaşayabilme, ortak yaşama dediğimiz kaygılarının maksimize edilmesi lazım. Çünkü bireyselliğe gömüldükçe, bugünün ifadesiyle egoist oldukça, bencilleştikçe insanlığımızdan çıkıyoruz.
Evet.
Ama genişleyebildiğimiz, yani kamuyu gözettiğimiz oranda da insanlığımızın ortaya çıktığını söyleyebilirim.
Evet, bu da yani biraz dua yerine de geçsin hocam. İnşallah. Son söz olarak egoistçe tavırlarımızdan biraz uzak duralım, değil mi?
İnşallah.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler için. Sevgili dinleyiciler, bugünkü konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Celal Türer hocamız idi. İyi günler diliyoruz.
İlahi Nizam ve İnsan.